yeni gün.
Merhabalar sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Mart 2019 Cuma. Türkiye'de saatlerimiz 9'u 6 dakika geçiyor. Yeni gün başlıyor. Zeynep Karaışık, Melda Alpay ve Sultan Yanmaz hazırladılar. Kumanda masasında Burak Araroğlu var. Mikrofonda spikeriniz ben Arzu Türkdoğan. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar sizlerleyiz. Türkiye saatiyle 10.30'a kadar bizlere telefonla ulaşabilirsiniz. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Facebook adresimizden, Twitter adresimizden, e-posta adresimizden bize her zaman ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz yenigun.tsr, Twitter adresimiz tsryenigun, e-posta adresimiz tsryenigun@trt.net.tr. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu internet sayfamızdan canlı olarak dinleyebilirsiniz. İnternet sayfamızın adresi turkiyeninsesiradyosu.com. Bugünkü programımızın konu başlıkları ise şöyle. Birazdan bugünkü gazetelerin manşetlerini okuyacağız. Sonra TRT Merkez Haberlere bağlanıp bugünün gündem maddelerini öğreneceğiz. Stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları, gündemi ve manşetleri Nagihan Akbulut'la birlikte değerlendireceğiz. Sonra sporda yaşanan gelişmelere bir göz atacağız. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahin stüdyomuzda bizlerle birlikte olacak. Yurtta ve dünyada hava durumunu öğrendikten sonra bugünkü programımızın son konuğu Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz olacak. Haftanın ardından genel bir değerlendirme yapacağız. Hürriyet Gazetesi bugün manşet turumuzun ilk gazetesi olacak. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti Mina'nın çocukları. İran'da geçen yıl düşen jette 10 genç kadınla birlikte ölen Mina Başaran'ın annesinin kızının hatırasını yaşatmak için hazırladığı eğitim projesi kazanın yıl dönümü olan 11 Mart'ta başlayacak. Anne Beril Başaran burs verdiği 11 kız öğrenciyi geçen yaz Bodrum'daki otellerinde ağırladı, onlarla zaman geçirdi. Mina'nın Çocukları adlı projede işte bu süreçte doğdu. Projede yer alan 11 genç kız önce çocuklarla iletişim eğitimini alacak, ardından da memleketlerinden seçecekleri 10 ila 14 yaş arasındaki çocuklarla iletişime geçecekler. Bu çocukların okul ve kültürel ihtiyaçlarını karşılayacaklar, yeteneklerine göre kurs almalarını sağlayacaklar. 11 öğrencinin dahil olduğu proje, 11 genç kadının öldüğü jet kazasının birinci yıl dönümü olan 11 Mart'ta başlayacak. Beril Başaran, 11 öğrenciyle yola çıktık, geçen yıl 11 Mart'tan bu yana 40 genç kıza dokunduk, dedi. Milliyet Gazetesi'nin manşeti Kim Demiş Erkek İşi? Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. 40 yıldır cerrahlık yapan Profesör Doktor Serap Aykut Akay, kadınların yapamayacağı meslek yoktur, yeter ki isteyin, diyor. Cerrahi bilimlerin zorluğu, sıkıntıları doktorların bu alandan uzaklaşmasına neden oluyor. Bir de kadınsın, yapamazsın baskıları kadın cerrahların sıkıntılarını katlıyor. Ama vazgeçmeyenler de var. Onlardan biri de cerrah Profesör Doktor Serap Aykut Akay. Türkiye'nin ilk kadın cerrahlarından Akay, zorluklara ve baskıya rağmen bildiği yoldan dönmemiş. Doktor Siyami Ersek Hastanesi'nde kardiyovasküler cerrahi klinik şefi Akay'ı vazgeçirmeye çalışan ilk kişi, hastaneye adını veren hocası olmuş. Evleneceksin, çocuğun olacak, ikisi arasında ezileceksin diye uyaran hocasına Akay, geç evleneceğim, çocuk yapmayacağım diye yanıt vermiş. Akay, bugün Türkiye'nin en önemli kadın cerrahlarından. Kadın öğrencileri ise, Serap Hoca başardıysa biz de başarırız diyor demiş Hürriyet Milliyet Gazetesi. Özel haberinde 31 Mart sonları olacak başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'yla Denizli'de ortak miting yapan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in kendisine yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Avukatlarına talimat verdiğini belirten Erdoğan, "Ben güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Utan utan, sen ne terbiyeden muafsın. Benim işim yöneticilerle, halkımla değil. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak," dedi. HDP'li belediyeleri de eleştiren Erdoğan, "Benim vatandaşıma hayatı zehir ettiler," diye konuştu. Sabah gazetesinin manşeti, CHP'li Mansur'un büyük vurgunu ayağına dolandı. CHP, İYİ Parti ve HDP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, 600 bin dolarlık iş takibi yaparken suçüstü yakalandı. Kilitlenen bir ticaret davasında parayı tahsil etmek için Yavaş'ın arkadaşı NK devreye girdi. Kayseri Şeker'den alacağını tahsil edemeyen bir şirkete giden NK, "Biz Mansur Yavaş'la birlikte bu davayı 600 bin dolara hallederiz," diyerek anlaştı. Şirket bunun karşılığında güvence olarak 600 bin dolarlık senedi Yavaş'a verdi. Yavaş ve ekibinin iş takibi sonucu dava şirket lehine sonuçlandı. Şirket 600 bin doları ödedi, senedi geri istedi. Yavaş 1 milyon lira daha talep edince işler karıştı diyor Sabah gazetesi. Yeni Şafak gazetesinin manşeti, 31 Mart sonları olacak. Zillet ittifakı yalanlara sarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin gönlüne giremeyen muhalefetin yalanlara başvurduğunu söyledi Erdoğan. Güya HDP'ye oy veren Kürtleri terörist ilan ediyormuşum. Aynısını Meral Hanım yapıyor. Utanmadan, sıkılmadan Denizlili kardeşlerime terörist dediğimden bahsediyor. Böyle yalanlarla halkımızı aldatmaya çalışıyorlar. İnşallah 31 Mart bunların sonu olacak diye konuştu. AK Parti'nin Mardin ve Siirt mitinglerine katılan Erdoğan şu mesajı verdi diyor gazete. "Biz gücümüzü Türk'ün, Kürt'ün, Laz'ın, Arap'ın, Gürcü'nün kardeşliğinden aldık. Gücümüzü medyadan, baronlardan, elitlerden değil, gece uykusunu bize dua etmek için bölenlerin samimiyetinden alıyoruz. Biz gücümüzü şu meydana dolduran halkımızdan alıyoruz," dedi. Erdoğan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 2023 hedeflerimize kararlılıkla yürürken başımızın tacı kadınlarımızı her alanda daha ileriye taşımakta kararlıyız diyen Erdoğan, genç nesillere ışık tutan cesur ve özgüveni yüksek kadınların Türkiye'nin güvencesi olduğunu söyledi. Akşam gazetesinin manşeti, hem eşini hem Tiflis'i kurtardı. Gürcistan'da gözaltına alınan eşini inanılmaz bir mücadeleyle kurtaran Nuriye Kaputoğlu sayesinde çete çökertildi. Gürcistan'da Kaputoğlu'na özel olarak teşekkür etti. Hamza Kaputoğlu 9 yıl önce aracında eroin bulunduğu iddiasıyla Gürcistan'da tutuklandı. Harekete geçen eşi Nuriye Kaputoğlu da aynı durumda çok sayıda Türk olduğunu belirledi. Uluslararası mücadele veren Kaputoğlu eşiyle beraber 70 Türk'ü kurtardı. Polisler ve gümrük memurlarının da bulunduğu çete çökertildi. Gürcüler Kaputoğlu'na teşekkür belgesi verdi. Star gazetesinin manşeti PKK yıktı, biz yaptık. Başkan Erdoğan, Mardin ve Siirt mitinglerinde PKK'nın çukur eylemlerini hatırlattı. Bölücü terör örgütünün enkaza çevirdiği alanları biz tekrar ayağa kaldırdık dedi. Ve sürmanşette Çamlıca'da ilk ezan coşkusu var. Cumhuriyet tarihinin en büyüğü Çamlıca Camisi. Binlerce kişinin katıldığı sabah namazıyla cemaate açıldı. Sabah ezanıyla birlikte 7'den 70'e binlerce vatandaş Çamlıca Camisi'nde namaz için safa durdu. Namaz kılanlar arasında yer alan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, resmi açılışı Cumhurbaşkanımız yapacak, İstanbul'un heybetine, güzelliğine güzellik katacak muhteşem bir eser oldu dedi. Yeni Birlik gazetesinin manşeti ailelere Momo uyarısı. Mavi Balina oyunuyla başlayan ve şimdilerde popüler olan Momo isimli oyun, çocuk ve gençleri en son aşamada intihara sürüklüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, korku filmi karakterini andıran Momo adlı çizim ve çocuklara yönelik diğer sanal tehditler konusunda ailelere uyarıda bulundu. BTK'dan yapılan açıklamaya göre son günlerde adından söz ettiren büyük gözleri, uzun saçları ve sıra dışı görüntüsüyle korku filmi karakterini andıran Momo adlı bir çizim çocukları ve aileleri tehdit ediyor. İnternette video izlerken ekranda beliren ilginç yaratık çocukların kendilerine zarar vermesine yönelik bazı direktifler veriyor. Bu emirlerin sonu ölüme kadar gidebiliyor. Dünyada çok sayıda gencin bu oyun yüzünden intihar ettiği belirtiliyor. Mavi Balina, Momo gibi oyunları oynayan çocuklarda depresyon, kaygı bozuklukları, davranış sorunları ve suça eğilimin arttığına dikkat çeken Bakan Yardımcısı Sayan, sanal zorbalık içeren bu oyunların özellikle küçük yaştaki çocukları hedef aldığını aktardı. Çocukların video içerikler seyrederken yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Sayan, yasakların çekici geldiğine dikkat çekerek bunun yerine bilgilendirip doğru yönlendirmenin önemli olduğuna vurgu yaptı. Türkiye gazetesinin manşeti fitne ateşini yaktırmayız. Akşener'in yalanına suç duyurusu demiş Türkiye gazetesi. Mardin ve Siirt'te birlik mesajları veren Cumhurbaşkanı CHP ile seçim ortağı HDP'ye hodri meydan dedi. Erdoğan kendisini bağrına basan iki şehre çok daha iyi hizmet ve yatırım sözü verdi. PKK'nın hendek kalkışmasını hatırlatan Cumhurbaşkanı CHP'nin gizli ortağı HDP için Kandil'in desteklediği HDP'li belediyeler çukur kazdı, iş makineleriyle kanal açtılar. Biz bölgenin çehresini değiştirip tekrar ayağa kaldırdık dedi. Bugün son gazetemiz Yeni Akit gazetesi olacak. Yeni Akit gazetesinin manşeti Amerika Birleşik Devletleri'nin tekerine çomak soktuk. Refah Partili eski bakan Günbey 28 Şubat'ın neden yapıldığını anlattı. 28 Şubat sürecinde devlet bakanı olan Profesör Doktor Sacit Günbey, Erbakan Hoca'nın ekonomi, siyaset ve dış politikada attığı adımların emperyalist Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in hesaplarını bozduğunu, bunun da beraberinde 28 Şubat darbesini getirdiğini söyledi.
Ankara'da gündemde neler var?
Evet, şimdi de TRT Merkez Haberler'deyiz sevgili dinleyicilerimiz. Muhammed Ali Pehlivan hattımızda bizi bekliyor. Muhammed Ali Pehlivan, günaydın.
Günaydın Arzu Şükran.
Sözü size bırakıyoruz. Bugün gündemde hangi başlıklar var?
Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gündemiyle başlayalım. Kendisi bugün içerisinde Şanlıurfa'da olacak. Saat 14'te Şanlıurfa'da mitingde kürsüde olacak ve halka hitap edecek. Saatler 16.30'da ise Göbekli Tepe'de resmi açılış programına katılacak. Biliyorsunuz insanlık tarihine ışık tutan Göbekli Tepe mirası ortaya çıkmıştı Urfa'da ve bunu ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Saat 18.30'da ise aynı gök kubbe altında gönül dilimiz Türkiye 8 Mart Dünya Kadınlar Günü buluşmasına katılacak. 11 Nisan spor salonunda olacak. Aynı zamanda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle de STK'lar ile kadın programı düzenlenecek. Cumhurbaşkanının buna da katılması bekleniyor. Tabii yerel seçim mesaisi de sürüyor. Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayları Mehmet Özsaseki ile Mansur Yavaş seçim koordinasyon merkezlerinde halkla bir araya gelecekler. Bir dizi programları var gün içerisinde. Mehmet Özsaseki'nin programı saat 11'den akşam saatlerine kadar, saatler 20'ye kadar programlarını sürdürecek. Mansur Yavaş'ın ise 14.30'da seçim koordinasyon merkezi açılışına katılmasını bekliyoruz. Kabine üyelerine gelecek olursak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar bugün Anadolu Ajansı'nın editör masasına konuk olacak. Tabii burada ABD ile Patriot gerginliği, İran ile PKK'ya ortak operasyon, Türkiye'nin Suriye'ye olası operasyonu ve yeni askerlik sistemi gibi birçok konulara değinmesini bekliyoruz Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın. Bugün saat 14'te Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından verilen yemeğe, sohbet yemeğine katılacak. 19.30'da ise Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından düzenlenen Türkistan Şehirciliği Konferansı'na katılacak. Son günlerde özellikle şehircilik anlamında gündemin öne çıkan başlıkları kapsamında bu buluşmada da değerlendirmeler yapılacak. Saat 11'de ise Adalet Bakanı Abdullah Gül 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın personeline Adalet Bakanlığı'nda karanfil dağıtacak. MHP'de de yine Kadınlar Günü etkinliği olacak. Milliyetçi Hareket Partisi Aile Kadın ve Engellilerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü panelinde konuşacak Milliyetçi Hareket Partisi'nde. Saadet Partisi'nde de yine Kadınlar Günü etkinliği olacak. Saat 13.30'da Hayata Değer Katan Kadınlar programına katılacak Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu. Saatler 19'u gösterdiğinde bugün Kadın Hekimler Eğitimine Destek Vakfı'nın tanıtım ve gala gecesi yapılacak. Aynı zamanda bugün Türk Hava Kurumu Üniversitesi etkinliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde pembe uçaklar havada olacak, pilotlar da kadın olacak, gökyüzüne havalanacak pilot kadınlar pembe uçaklarıyla birlikte. Bunu da takip ediyor olacağız ve son gündem maddesi olarak bugün saat 14.30'da helikopterle havadan trafik denetimi yapılacak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından. Biz de yakından takip ediyor olacağız.
Muhammed Ali Pehlivan, teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Kanal 24 Parlamento muhabiri Nagihan Akbulut. Nagihan Akbulut, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, merhaba.
Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Öncelikle tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Pek çok etkinlik var. Biraz önce Muhammed Ali Pehlivan gündemi aktarırken söyledi. Sizin de Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun.
Teşekkür ederim. Ben de sizinkini de kutlayayım. Gerçekten bugün oldukça yoğun bir program var. Ben özel günlerde, örneğin Çalışan Gazeteciler Günü'nde de aynı şeyi söylüyorum. Yani bugün kadın gazetecilerin günü. Artı etkinlikler olunca iki katı yoruluyoruz. Bugün de biz herhalde bir iki katı yorulacağız. Programı demin muhabir arkadaş gündemi anlatırken dinledim. Epey bir yorulacağız ama yine de kadınlarımız için hani bir özel bir gün. Bir kez daha çalışan emekçi kadınların gününü kutlayalım. Ben bir dönem Lösemi Çocuklar Sağlıklı Eğitim Vakfı LÖSEV'in basın danışmanlığını yaptım. O süre içerisinde hasta çocukların anneleri için bir 8 Mart etkinliği gerçekleştirmiştik. Ne yapalım dedik. Yani özellikle anneler çocuklarıyla beraber hastanede kalıyorlardı. Çok büyük bir, hani hem moral açısından yoruluyorsunuz hem süreç çok yorucu. Onlarla beraber bir kuaförler odasına gittim. 30 tane anneyi getireceğim dedim. Tamam dediler. Anneleri aldık gittik. Onların saçlarını kestirdik, fön çektirdik, manikür yaptıran olduk. Güzeldi. Annelerin morali oldu. Sonra hep beraber yemek yedik. Ne zaman 8 Mart olsa o günkü kadınların neşesi. Yani o kadar büyük sıkıntılar içindeler ki. O süre çok ağır ve çok yorucuydu. Hani o güne bir anlam kattığımı düşünmüştüm. Çok keyif almıştık hep beraber. İşte annelik, kadınlık hepsi çok zor. Yani toplumun belki de en ağır yükünü çeken kadınlar. Hem çalışıp hem de böyle hani her şey yolunda giderken bu günleri kutlamak çok kolay oluyor. Evet. Dün de kuafördeydim. Hep kuaför açıldı ama. bir emekli öğretmenimiz vardı. Eşine kızdığını anlattı. Sen gideceksin, bir çiçek getireceksin bana yarın. Onu da karısını döven bir çiçekçiye vereceksin. O yüzden sakın bana bir şey getirme diye tepkisini koyuyordu. Yani şiddeti gören kadın, sıkıntıyı çeken kadın, hele hele yani her şey yolunda gittiğinde sorun olmuyor da bir takım şeyler yolundan çıktığı zaman,
evet,
rutinin dışına çıktığı zaman gerçekten kadınımız çok büyük sıkıntı çekiyor. Tüm dünyada, bu sadece bizim için değil. Yine de her zaman onların yanındayız. Olabildiğimiz ve ulaşabildiğimiz kadar da desteğiz. Herkesin bir kez daha Kadınlar Günü'nü kutlayalım burada.
Peki, biz de kutluyoruz bir kez daha bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü. Bir yandan 31 Mart seçimine gitgide yaklaşıyoruz ve hem meydanlar hareketlendi hem açıklamalar geliyor ardı ardına. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da olacak. Hem halka seslenecek hem Göbekli Tepe'de resmi bir açılış var. Bu yerel seçim gündemini nasıl değerlendireceksiniz?
Artık seçime 20 gün kaldı değil, evet, mi? O kadar az da bir süre, evet, kaldı. Önümüzdeki haftadan sonra çok daha farklı gündemlerle karşı karşıya kalacağız. En azından bunu söyleyeyim. Bugün Hulusi Akar'ın açıklamalarını çok dikkatle dinlememiz gerekiyor. Bir gece ansızının artık herhalde önümüzdeki hafta biraz daha ete kemiğe büründüğünü en azından kulislerde fısıldanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Bir operasyonun başlama olasılığının çok yükseldiği ifade ediliyor. Kontrollü bir operasyon olacağı belirtiliyor ama Türkiye bu konudaki kararlılığını ve talebinden vazgeçmedi. Diğer taraftan yerel siyasetin gündemi, evet, biz Ankaralıyız. Çok, en çok tartışılan illerin birisi Ankara. Biz İzmir adaylar belirleme sürecinde İzmir'i tartışmıştık. Ben CHP'de İzmir'in tartışılacağını bekliyordum ama bu boyuta geleceğini hiç düşünmemiştim. Biraz o tartışma küllendi gibi görünüyor ama Ankara tartışması hiç bitmedi. Yani Melih Gökçek'ten bu yana devam eden ağır bir Ankara tartışması var. Şimdi Mansur Yavaş ve ÖSASEK arasındaki bu yarış devam ediyor. Nasıl olacak? Çok az bir zaman kaldı. Hani İstanbul'da da biliyorsunuz 3 büyük şehir çok öne çıktığı için söylüyorum. Ama tüm Türkiye'de yerel seçimler devam ediyor ama gerçek anlamda ciddi bir döneme giriyoruz. Yoğun ve daha tartışmaların daha sert olduğu bir döneme giriyoruz. O da neden? Sayın Cumhurbaşkanı söylüyor, ben anketlere güvenmiyorum diye. Genelde biz bu kampanya döneminde, propaganda döneminde tartışıyoruz ama son 10 günde artık bir seçmen susmaya başlıyor. Ve o kararını da o son 10 gün içerisinde veriyor. Çok büyük bir sıçrama gerçekleştirmiyor. Yani Türk seçmeninin böyle bir yapısı var. Yani taraf tutar gibi. Hani bulunduğu kulvarı terk etmiyor. Öfke var. Evet, seçmende biraz öfke var. Tüm seçmende kendi partilerine yönelik bir öfke var. Örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanına bakıyorsunuz. Seçmen ne tarafa bakacağını bilemiyor. Parti bir bağlamda İYİ Parti'ye kaymalar olmuş. Diğer taraftan Devlet Bey'e bakıyorlar. Orada bir karışıklık söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığınız zaman orada da adaylarla parti arasında bir savaş var. Her seçim yaşanır. Böyle bir durum söz konusu. AK Parti seçmeninde de biraz bir yorgunluk var. Metal bir yorgunluk var. O yüzden orada da bir tartışma söz konusu. Bunun içerisinde HDP seçmeni belki biraz daha ne yaptığını biliyor gibi duruyor. Görünen o. Ama sandık başına şimdi önümüzdeki o 15 günlük süre içerisinde yoğun bir gündemle birlikte vatandaşın da kafasındaki soruların birçok bölümünün netleştiğini göreceğiz. Bir ekonomik problem problem var. Hepimiz yaşıyoruz bunu. Bu da muhtemelen seçmeni etkileyecektir. Yani hangi partiden olursa olsun seçmen biraz da buna bakarak bir karar verecek. Ben hep bunu söylüyorum. Biz gerçek anlamda beka tartışması yaşanıyor ama bir yerel belediye başkanı seçiyoruz. Neden? Ben Ankara'da aklı başında bir belediye başkanı görmek istiyorum bir vatandaş olarak. Ve ona göre de gidip oyumu kullanacağım. Büyük bir seçmenin sandık başına gitmeyeceği ifade ediliyor. Bakacağız kim seçmenini ne kadar ikna eder, ne kadar sandığa götürür. Ama son 10 günle birlikte yeni bir gündemle, yeni başlayan gündemlerle birlikte seçmenin de aklı selim bir şekilde karar vereceği kanaatini taşıyorum.
Bu seçimde kararsızların oranının da çok yüksek olduğu konuşuluyor,
tartışılıyor. Çok normal, çok yani 16 Nisan referandumunu yaptık biliyorsunuz. Hemen arkasından işte 24 Haziran seçimlerinde 9 aylık bir zaman geçti. Yani çok seçmenin o yüzden davranışını çok değiştirecek olaylar yaşanmadı. Hep bunu söylüyorum. Seçmen en fazla sandığa gitmeyecektir. O kararsızlık da oradan kaynaklanıyor. Birikmiş bir öfke var seçmenin kafasında. Özellikle ekonomide yaşanan sıkıntılar vatandaşı biraz siyasetten soğuttu, biraz kendini geriye çekmesine ve susmasına neden oldu. Bu sandığa nasıl yansıyacak? Yani yine bakıp kendi partisine oy verebilir, kızıp da başkasına. Genelde ben Türk seçmeninin kızarak bir başkasına oy verdiğini çok görmedim. Yani kampanya dönemlerinde başladığınızda, bu işin başladığında gelen anket sonuçları, bu işin sonunda gelen anket sonuçlarıyla çok büyük bir farklılık göstermiyor. Yani %1'lik bir farklılık gösteriyor. Bütün kampanya da ona yapılıyor diye hatta şey yapıyorlar, kurmaylar bu konuda
o yüzde
keyifli sohbetler bile yaparlar yani. Evet, o kadar söyleyeyim. Dolayısıyla biz burada seçmenin nasıl hareket edeceğini, seçmen kırgın, yorgun, sandığa gidecek mi? Bir kısmı sandığa gitmeyerek tepkisini ortaya koyacak. Bir kısmı gene doğru adres diye bildiği adreslere gidip oy verecek. Ama sahaya baktığınız zaman gerçekten sahanın çok dağınık olduğunu görüyoruz. Yani çok az bir zaman dilimi kaldı ama hala tek ses gelmiyor. Yani meydanlardan tek ses gelmiyor, vatandaştan tek ses gelmiyor. Herkes hala şikayetlerini ortaya koyuyor. Yani bu neyi gösteriyor? Bu önümüzdeki dönemde gelecek olan adımların da vatandaşı ne kadar ikna edecek ya da Devlet Bahçeli'nin deyimiyle konsolide edecek, onu göreceğiz.
Peki şimdi o zaman seçmen her parti için söylüyorum bir sürpriz yapabilir, öyle mi bu seçimde? O zaman 31 Mart sonrası nasıl bir tablo olur?
Seçim sabahlarını çok sevdiğimiz her seferinde söylerim.
Evet. Türkiye'de ama seçimden bir iki gün sonrasına gittiğimizde tekrar gerçek dünyaya döneceğiz.
Öyle oluyor ama en azından seçim sabahı herkes bir susuyor. Evet. Yani bir sonuca bakıyor, tabloya bakıyor. 31 Mart dediğim gibi ben ana eksenlerde bir kayma olacağı kanaatini taşımıyorum. Yani eksenler belli. Çünkü bizim toplumumuzda kimsenin hani çok farklı bugün A'ya vereyim, yarın B'ye vereyim dediğini hiç görmedik. Yani dolayısıyla ana eksenlerde çok farklılık olmayacaktır. AK Parti gene birinci parti olacaktır. Bana göre büyük şehirlerde de büyük bir kayıp yaşamayacaktır. Ama oy oranlarında düşme olacak mıdır? Olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi için de söz konusu. Çünkü Kemal Bey anlam veremediğimiz bir şekilde partisiyle çatışarak ama kendi adına da ben hep başarılı diyorum. Dün de bir yerde söyledim. Güldüler nasıl bir başarılı diye. Üç büyük ilde kendi adaylarını partisine rağmen bu kadar tepkiye rağmen kulağını tıkamayı başardı ve adaylarını ortaya çıkardı. O da onun bedelini 1 Nisan sabahı ödeyecek. Her siyasi parti oturup düşünecek. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nin durumuna bakacağız. İyi Parti'ye bakacağız. Orada bir de İyi Parti var. HDP'ye bakacağız. Tüm siyasi partiler seçim sabahında yepyeni bir faturayla yola devam edecekler.
Evet, bazı değişiklikler olabilir.
Olacaktır mi? Yani bu kaçınılmaz ama ben genel başkanların yani özellikle CHP'de olacağı ifade ediliyor. O bazda bir şey de beklemiyorum. Çünkü delege yapısı çok güçlü. Farklı bir yapı var. Geçenlerde Kemal Bey bir televizyon kanalında olağanüstü koroluklar toplanmak isterse toplarım dedi ve toplayacaktır da. Çünkü delege yapısına sahip olduğu için o birikmiş gazı atması gerekiyor ama Kemal Bey'in hesabı da farklı bir şey. Örneğin Ankara'da ya da İstanbul'da ya da büyükşehirlerin birini alması halinde eli çok güçlü girecek. Yani muhalefete de diyecek ki ben yaptım, sonuç bu. Dolayısıyla o da onların hesabını inceden inceleye yaptığı kanaatini taşıyorum. Hakikaten Kemal Bey koltuğa çok ısındı. Siyaseti çok net görüyor. Adım adım ilerliyor. AK Parti içinde strateji ekipleri var biliyorsunuz. Çalışma ekipleri var. Sonucu Sayın Cumhurbaşkanı bütün ekibiyle görecektir ve çıkan sonuca göre de yepyeni görevlendirmelerle yepyeni bir AK Parti'yi göreceğiz. Tabii tüm bunlar yaşanırken bölge başka bir noktada. Yani örneğin S-400'ler
var. Evet, şimdi o konuya gelecektim. Cumhurbaşkanlığı yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları var. S-400'ler Temmuz'da Türkiye'ye geliyor diyor. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında tartışmaya neden olan bir mesele S-400'ler meselesi.
Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri hani baktığınız zaman her zaman dört dörtlük olmadı. Yani bir indi çıktı. Hiç de bu kadar gergin olmadı, onu da söylemem gerekiyor. Yani biliyorsunuz Ray Brunson vardı. Geçenlerde konunun uzmanları anlatırken Brunson'dan daha büyük bir krizle karşı karşıyayız. S-400 konusu diye ifade etti. Sayın Fuat Oktay'ın açıklamasından şunu çok net olarak görüyoruz ki Türkiye hani S-400'ler konusunda Amerika istiyor diye ben hareket etmeyeceğim noktasında. Devlet Bey'in açıklaması var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları var. Bunlar neyi gösteriyor? Biz kendi sınırlarımız için, kendi sınırlarımızı belirlemek açısından güvenliğimiz adına atılacak adımların arkasında duruyoruz. Ama diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili de ilişkilerimiz devam ediyor. Yani bunu sadece S-400'lerle sınırlı bir şey diye düşünmemek lazım. Yepyeni bir Orta Doğu oluşuyor. Bu Orta Doğu içerisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ile ilişkileri içerisinde büyük bir savrulmalar var. Örneğin Suriye'den çekileceğini ilan etti. İran'la ilişkisi var. Aşağıda diğer işte Suudi Arabistan'la, Ürdün'le, Yemen'le, tüm bunları bir kabın içine koyup değerlendirmemiz gerekiyor. Biz burada kendimizi korumak adına bunu istiyoruz. Çok net söylüyor Fuat Oktay. Diyor ki biz Temmuz'da ilk teslimini alacağız. Artık belirli bir noktaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanı S-500'ler diyor. Yani biz bir sonraki teknolojinin de içinde olmak istiyoruz, evet, diyor. Onu da çok net ifade ediyor. Tabii yeniden tartışma dönüyor dolanıyor. Eksen tartışmasına geliyor. O da nedir? Türkiye'nin bağlı bulunduğu işte NATO'ya geliyor. Neyi tercih edeceğini geliyor. Türkiye'nin bu ekseninde bir kayma olacak mı noktasına geliyor. Ama masada sadece S-400'ler yok biliyorsunuz. Çok şey var masada. Diplomaside de birinde bir adım atarsınız, birinde bir adım ilerlersiniz. O adımlara göre belirlersiniz. Şimdi Türkiye'nin gündeminde seçim var. Önce seçimi Türkiye halletmek istiyor. Seçim öncesinde verdiği sözleri yerine getirmek istiyor. Kendine verilen sözleri görmek istiyor. Ondan sonrasında da bunları. Tabii biz ne kadar sıkışırsak onlar da bizi o kadar sıkıştırıyor. Ben S-400'ler konusunda geri adım atmanın olmama ihtimalini yüksek görüyorum. Ama başka birlikteliklerle, yol arkadaşlıklarıyla Türkiye'nin bu sorun içinden çıkacağı kanaatini taşıyor.
Peki bir de Fırat'ın doğusu meselesiyle ilgili de bir açıklama yapmış Fuat Oktay. Bir gece ansızın gelebiliriz diyor.
Dinlememiz gerekiyor. Önemli. Peş peşe konuşuyorlar. Dün Fuat Oktay'ın açıklaması geldi. Bugün de Sayın Milli Savunma Bakanı muhtemelen önemli bir açıklama yapacak. Orada hep beraber izleyeceğiz. 11'de de sanırım, yanılmıyorsam. Dediğim gibi artık Türkiye'nin de özellikle seçime yönelik talepleri var. Verdiği sözler var. O çerçevede adımlar atılacak. Yani bir gece ansızın operasyonun olma olasılığının önümüzdeki hafta içerisinde çok yükseldiği ifade ediliyor. Sayın Bakan da bu konuda sanırım bir kararlılık vurgusu yapacak, altını çizecektir.
Peki bakalım, bugün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Anadolu Ajansı editör masasında
orayı
nasıl açıklamalar yapacak?
Çünkü, evet. Gerçekten artık Türkiye de bu konuda bu bölgenin yükünü çekiyor. İstediklerini alacaktır. Önemli bir müttefiktir Türkiye. Onun da altını çizelim.
Peki, gündem maddeleri bu şekildeydi. Sizinle birlikte değerlendirdik. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Kanal 24 Parlamento Muhabiri Nagihan Akbulut konuğumuzdu.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeni Gün devam ediyor.
Sevgili dinleyicilerimiz, şimdi de sporda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Stüdyomuzda konuğumuz Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner. Özgür Şahiner, günaydın, hoş geldiniz.
Günaydın, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ediyoruz, sağ olunuz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Sporda da kadınların başarısı tartışılmaz, öyle
evet,
değil mi? Her
evet,
alanda.
Kesinlikle.
Neler söyleyeceksiniz?
Öncelikle ben de tüm kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum ve sporda onların başarılarıyla her zaman gurur duyduk. Bundan sonra da ben gurur duyacağımıza inanıyorum. Geçmiş dönemde kadın basketbol takımımız, Filenin Sultanları, kadın voleybol takımlarımız her zaman bizi başarıyla temsil ettiler, gururlandırdılar. Bundan sonraki süreçte de aynı başarıların ben devam edeceğini düşünüyorum. Son olarak da Aydın Büyükşehir Belediye kadın voleybol takımımız Avrupa Kupası'nda, Challenge Kupası'nda finale yükseldi ve artık final maçını kazanırsa bir şampiyonluk getirecek Aydın'a. Daha önceki dönemlerde biz Eczacıbaşı, Vakıfbank, Fenerbahçe kadın voleybol takımlarından Avrupa'da büyük şampiyonluklar yaşadıklarını, gurur kazandıklarını hep biliyoruz. Ve bu süreç devam ediyor ama Aydın gibi voleybola son dönemde yatırım yapan bir kentimizin kadın voleybol takımının Avrupa'da finale çıkması gerçekten büyük bir başarı. Umuyorum ki bu kupayı kazanırlar ve Türkiye'ye bu alanda bir gurur daha yaşatırlar. Geçmiş dönemde Bursa'dan da yanılmıyorsam İnegöl Belediye aynı başarıyı göstermişti. Yani biz özellikle voleybol branşında kadınlar kategorisinde çok başarılıyız. Son dönemde büyük başarılar kazanıyoruz. Umuyorum ki bu başarılara bir yeni halkayı da Aydın Büyükşehir Belediye takımı ekler. Bunun dışında diğer branşlarda da tekvando olsun, güreş olsun, az önce saydığım takım sporlarında, basketbolda, voleybolda kadın sporcularımız her zaman başarılı. Bundan sonraki süreçte de ben bu başarılarının devamını diliyorum. Basketbolda dün Euroleague heyecanı vardı. Euroleague'de lider Fenerbahçe, her zaman için Euroleague'in şampiyonluk adaylarından Real Madrid'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'den açıkçası beklemediğimiz bir oyun ve beklemediğimiz sonuç çıktı salondan. Sarı lacivertler biraz da farklı bir şekilde maçı kaybettiler ki şu anda Fenerbahçe Euroleague'in lideri. Daha öncesinde de ilk dörde kalmayı garantilemişti. Hatta -8 gidecek bundan sonraki süreçte, yoluna devam edecek. İlk dörde kalmak saha avantajını Euroleague'de ele geçirmek adına önemli. Fenerbahçe şu anda lider ve ikinci yenilgisini aldı bu kulvarda ki 25. maçında ikinci yenilgi çok büyük bir başarı. Hı hı. Ama Fenerbahçe için tabii skor biraz bizi endişelendirdi. Neden? Çünkü Fenerbahçe bu süreçte, geçmiş dönemde hiçbir zaman 100 sayı barajını geçip basket yemiş, sayı yemiş bir kulüp değildi. Bu açıdan tabii biraz bizi sıkıntıya soktu. Tabii fikstür çok yoğun. Hem ligde hem kupa maçları oynandı geçen haftalarda. Bu arada Euroleague maçları devam ediyor. Tabii oyuncuların performansını hep sürekli yüksek tutması biraz zor. Tabii karşıdaki rakip de çok güçlü bir takım. Onlar da ikinci sıradalar ve Euroleague'de Final Four'un en güçlü adayları. Geçen yılında zaten şampiyonu Fenerbahçe'yi yenmişlerdi. O açıdan baktığımızda maçı kaybetmek belki çok önemli değil ama 100 sayı yemek, işte 15 sayı fark yemek, hı hı, Fenerbahçe için biraz sıkıntı verici olabilir. Ama ben Obradovic ve talebelerinin bundan sonraki süreçte bu yenilgiyi çabuk atlatıp yollarına emin adımlarla devam edeceklerini düşünüyorum. Hı hı. Yine Euroleague'deki temsilcilerimizden Anadolu Efes bugün zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. Barcelona ile İstanbul'da karşılaşacak. Şu anda Anadolu Efes 4. Barcelona 5. sırada. İlk 4'e girmek çok önemli Euroleague'de. Çünkü ilk 4 sıra içinde yer alırsanız saha avantajını ele geçiriyorsunuz. Bu açıdan bakıldığında bu karşılaşma iki taraf için de son derece önemli. İspanya'da oynanan karşılaşmayı Barcelona kazandığı için İstanbul'daki maçı Real Madrid'in kazanması, Anadolu Efes'in kazanması son derece önemli. İlk 4 açısından bunu gerçekleştirirse mavi beyaz, lacivert beyazlar büyük bir avantajı ellerine geçirmiş olacaklar. Zaten lig maçında son hafta Fenerbahçe'yi yenmişti Anadolu Efes. Onun bir morali var. Her geçen gün temposunu yükselten, oyun anlayışını yükselten, daha iyi sonuçlar alan bir Anadolu Efes var. Ve bu sezon Euroleague'de iddialı bir Anadolu Efes var. Kurduğu kadro da zaten bunu gösteriyor. Ama şöyle baktığımızda da Barcelona takımı da bu ligin önemli takımlarından bir tanesi. Şu ana kadar oynadığı maçlarda rakiplerine en az sayı şansı veren takım ve ilk maçı da kazanmış olduğu için ne kadar güçlü bir ekip olduğunu ve Avrupa basketbolunun söz sahibi ülkelerinden birinin takımı olduğunu biliyoruz. Ama Anadolu Efes'in de son dönemdeki yükselişiyle ben seyirci desteğini de arkasına alarak bu maçı kazanıp ilk dört yolunda önemli bir avantaj elde edeceğini düşünüyorum. Futbolda artık yavaş yavaş...
Şenol Güneş'in açıklamaları gazete sayfalarında yer alıyor. Şenol Güneş amili futbol takımının başına geçti.
Evet.
Ancak Haziran'da başlayacağı düşünülüyordu. Mart'taki maçlarda da takımın başında olacak anladığımız kadarıyla. Basın toplantısında bu konulara açıklık getirdi. O basın toplantısıyla başlayalım.
Evet, uzunca bir basın toplantısı yaptı Şenol Hoca. Yaşanan süreci anlatmaya çalıştı ki bu süreç öncesindeki tartışmalar hem Beşiktaş cephesinden hem Futbol Federasyonu cephesinden hem Şenol Güneş cephesinden medyaya yansımıştı ama Şenol Hoca tabii yapılan birçok haberde yanlışlık olduğunu düşündüğünden, işte bazı yorumların kasıtlı olduğunu düşündüğünden böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissetmiş olacak ki basının karşısına geçti ve çok da uzun süre bir basın toplantısı
yaptı. İki saate yakın bir toplantı.
Ve bütün konulara açıklık getirmeye çalıştı. Tabii hem Beşiktaş açısından hem milli takım açısından kritik bir süreçten geçiliyordu bu tartışmalar yaşanırken. Beşiktaş şampiyonluk yolunda avantajını kaybetmişti. Şenol Güneş'in milli takım başına geçmesi konusu medyaya yansıdığında. Şenol Hoca zaman zaman maçlardan sonra kendine sorulan sorulara cevap verirken hep Beşiktaş'la sözleşmesini sürdüğünü, bundan sonraki süreçte ancak Beşiktaş'la sözleşmesi bittikten sonra milli takımla ilgili düşüncelere açıklık getireceğini söylüyordu ama gelinen noktada Futbol Federasyonu Şenol Güneş'le Haziran ayından geçerli olmak üzere sözleşme imzaladığını duyurdu. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görev süresi tamamlanana kadar Beşiktaş'ta kalacağını bir açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Şimdi önümüzde zorlu bir süreç var. Biz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası grup maçlarına başlıyoruz Mart ayının ortalarında. Ve bu süreçte milli takımın yeni bir organizasyona dahil olup o finallerde katılabilmesi, yer alabilmesi için iyi bir başlangıç yapması gerekiyor. Bundan önceki dönemde Futbol Federasyonu yeniden yapılanma, işte kadroyu revize etme, o kadroyu güçlü bir teknik adamla yönetme konusunda Mircea Lucescu ile anlaşmıştı ama olmadı. Hem 2018 Dünya Kupası'na gitme yolundaki son umutlarımızı kaybettikten sonra ki süreçte ortaya konan oyun, alınan sonuçlar milli takımda artık yeniden bir yapılanmanın, yeni bir ismin göreve getirilmesinin ağırlıklı düşünce olarak ortaya çıkmasına yol açmıştı. Ve kamuoyunda da genelde şöyle bir algı var. Hani diğer ülkelere de baktığımızda, milli takımlarına baktığımızda ağırlıklı olarak kendi ülkesinin insanları milli takımın başında. Hani biz de yerli bir ismin milli takım başına gelmesinin daha doğru olabileceği düşüncesi hakimdi. Ve Mircea Lucescu'yla yollar ayrıldı. Futbol Federasyonu sözleşmesini feshetti. Ve takımın başına Şenol Güneş'in getirilmesi konusunda bir uzlaşı sağlandı. Tabii Şenol Hoca'nın Beşiktaş'ta görevine devam ediyor olması bu süreci biraz tartışmalı hale getirdi. Ama sonuçta Şenol Güneş 4 yıllık bir sözleşme imzaladı. Ve bundan sonra artık biz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerine Mart ayının 22'sinde Arnavutluk maçıyla başlıyoruz. Sonrasında Moldova maçımız var. Gruba baktığımızda bu gruptan biz ikinci olarak çıkabilme şansına sahibiz. İşte en güçlü aday orada Fransa. Çünkü son dünya şampiyonu. Son Dünya Kupası'nda yer alan İzlanda'ki bize her zaman ters gelen bir ekip. Son dönemde karşılaştığımız maçlarda bize her zaman sıkıntı yaratan bir ekip. Fransa'nın birinci olup biz ikinci lig yarışında İzlanda ile çekiliriz diye bir düşünce hakim tüm kamuoyunda. İşte Şenol Güneş böyle bir dönemde takımın başına geçecek. Hem Beşiktaş'ı çalıştırmaya devam edecek hem de Arnavutluk ve Moldova maçlarında milli takımın başında olacak. Tabii onun açısından da biraz zor bir, sıkıntılı bir süreç olacak. Çünkü hem Beşiktaş cephesinde geçmişte Şenol Güneş'e karşı büyük bir sevgi vardı taraftardan. Çok büyük bir destek vardı. Ama bu destek ikinci şampiyonluktan sonra yavaş yavaş taraftarın da o desteği çekmeye başladığını gördük. Yönetimle arasında da bir takım sıkıntılar olduğunu zaman zaman medyaya yansıyan haberlerden görüyorduk ki bunu genelde Şenol Güneş her basın toplantısında böyle bir şeyin olmadığını söylemeye çalışsa da aslında dünkü basın toplantısında da özellikle Beşiktaş'ın iki şampiyonluğu aldıktan sonraki dönemde şampiyonluk yarışından uzak kalmasında yönetimin ekonomik anlamda takıma olan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda bir takım sıkıntılarından dolayı Beşiktaş'ın şu anda şampiyonluk yarışından uzak kaldığını anlatmaya çalıştı. Hem milli takım için hem Şenol Güneş'in hem Beşiktaş için yeni bir dönem başlıyor. Beşiktaş bundan sonraki süreçte hangi teknik direktörle çalışacak? Tabii ki bu yönetimin takdiri ama onların da bir seçimi olduğu için şu an için bence çok da acele etmiyorlar. Ama biz önceliğimiz her zaman milli takımdır. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer almak istiyoruz. İlk kez 24 takım orada mücadele edecek. Sayı arttırıldı. Bizim mutlaka bir şekilde finallere gitmemiz gerekiyor. Ben buradan Şenol Güneş ve ekibine özellikle Arnavutluk ve Moldova maçlarında başarılar diliyorum. Oluşturacağı kadro tabii ki çok önemli. Son dönemde gençleştirilmiş uzun vadeli bir projenin takımı oluşturulmaya başlanmıştı. Mutlaka Şenol Güneş bazı tecrübeli isimleri yeniden milli takıma çağıracaktır. Umuyorum ki iyi bir başlangıç yapar ve sonuçta biz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finallerde yer alırız. Evet. Futbolda hafta sonunda yine önemli maçlar var. Evet. Şampiyonluk yarışında çok büyük bir avantaja sahip olan Medipol Başakşehir takımı şu anda 2. sıradaki Galatasaray'dan 8, 3. Beşiktaş'tan 13 puan önde ve son 10 haftaya girerken geçmiş dönemlerde böylesi bir farkla lider olup yarışı önüne götüren takım olmamıştı ve Başakşehir şu anda gerçekten çok büyük bir avantaja sahip. Fenerbahçe ile karşılaşacak bu hafta. Fenerbahçe de ligde sıkıntılı süreç geçiriyordu. Son maçını kazandı, biraz rahatladı. Medipol Başakşehir'in şampiyonluk yolunda belki de kritik dönemeçlerden birini oynayacağı karşılaşma olacak. Kazanır ve rakipleri puan kaybı yaşarsa şampiyonluktan çok büyük bir avantaj elde etmiş durumda. Onu daha da geliştirecek. Eğer olası bir puan kaybında Galatasaray'ın kazanması durumunda puan farkı biraz daha düşecek ve sonraki süreçte daha heyecanlı bir yarış bizi bekliyor olacak. Ama şu an için Fenerbahçe Başakşehir maçında tabii ki İbre biraz Başakşehir lehine gözüküyor. Hem kendi sahasında oynayacak, hem Fenerbahçe'nin son dönemdeki durumu, hem de Başakşehir'in kolay kolay maç kaybetmiyor olması onları biraz daha avantajlı duruma sokuyor. Ama Fenerbahçe'ye de baktığımızda bu sezon Beşiktaş'ta iki maçı beraber bitti. Başakşehir'e ilk maçta yenilmedi. Galatasaray'la maçını deplasmanın önünde berabere kaldı. Yani büyük maçları Fenerbahçe kolay kolay kaybetmiyor. O açıdan Başakşehir'in bir adım önde olduğunu söyledik ama Fenerbahçe'nin de her ne kadar puan açısından sıkıntılı bir süreç geçirse de, oyun olarak taraftanı çok tatmin etmese de bu maçı kolay kolay Başakşehir'e bırakacağını ben düşünmüyorum. Lideri takip eden Galatasaray kendi sahasında Antalyaspor'la karşılaşacak. Tabii şu anda Galatasaray'ın tek hedefi mutlaka kazanmak üzerine ama rakibinin de puan kaybetmesini beklemesi gibi bir durum söz konusu. Çünkü lider takım puan kaybetmediği sürece siz kazansanız da puan farkı aynı kalacağından bir şey fark etmiyor. O açıdan Galatasaray öncelikle hedefi kazanmak üzerine kurulu, sonrasında da Başakşehir'in puan kaybını beklemek zorunda. Geçen haftaki Erzurum maçındaki puan kaybı Galatasaray camiasını açıkçası biraz derinden yaralamış durumda. Çünkü hiç puan kaybı beklenmedik bir karşılaşmaydı onlar açısından. Çünkü zaten 6 puan geride takip ediyorlardı. Ve bu en azından puan farkını devam ettirip kendi aralarında oynayacak maçlara kadar puan farkını düşürme planları içindeydi Galatasaraylar. Ama bir puan kaybı yaşadılar. Şimdi artık rakiplerinin puan kaybını beklemek durumundalar. Beşiktaş açısından Galatasaray'ın geçen haftaki puan kaybı, kendileri de puan kaybettiği için söylüyorum, bir anlamda şans doğurdu onlara. İkincilik yolunda en azından. Çünkü şampiyonluk yarışı 13 puan gerisinde devam ediyor Beşiktaş liderin. Ona artık onları yakalaması çok zor. Ama en azından Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için ikinci olma şansları söz konusu. Bu hafta zorlu bir Konyaspor maçı bekliyor Beşiktaş'ı. Oradan çıkacak sonuç, Galatasaray-Antalya Spor maçından çıkacak sonuç, Şampiyonlar Ligi'ne gidecek ikinci takım açısından son derece önemli. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Çünkü Konya Spor'da gerçekten zorlu, güçlü bir takım ve büyük takımlara karşı çok farklı motivasyonla oynuyor.
Peki, çok teşekkür ediyoruz Özgür Şahiner. Hürriyet Gazetesi spor yazarı Özgür Şahiner konuğumuzdu.
Burası Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portali üzerinden yayın yapan Memleketim FM. Kısa Dalga 31 metre 9700 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11660 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e yaptığımız yayın burada sona erdi. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle 19 metre 15350 kHz üzerinden, Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'ndaki dinleyicilerimizle 19 metre 15480 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, camilerimizden ezan sesini duymak, birlikte namaza durmak, aynı duaya el açmak demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu sadece bir radyo değil, sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
Türkiye'nin Sesi Radyosu, vatan hasretini dindiriyor, memleketi size getiriyor.
Sesi Radyosu, vatan kokusu, sevda türküsü, gurbetin hüznü, kavuşma umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, halaya durmak, hep bir ağızdan türkü söylemek, martılara atılan simit, komşuya verilen selam, ana kucağı, baba ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyomuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.
Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Astra, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve Türkiye'nin Sesi Radyosu.com adresinden ve Kısa Dalga 19 metre 15350 kHz üzerinden Avrupa'ya, 25 metre 11925 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Azerbaycan'a, 19 metre 15480 kHz üzerinden Irak, Suriye, Ürdün ve Arap Yarımadası'na yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve memleketim.gov.tr portalı üzerinden yayın yapan Memleketim FM.
Her şey bir tohumla başladı. Küçük eller toprakla tanıştı. Toprak umudu yeşertti. Günlerce su taşıdı. Sabırla bekledi. Toprak cevap vermedi. Çöpe atılan ekmeği küçük kalbine dert etti. Atılan ekmeklere hayat vermekti gayesi. Çünkü ekmek nimetti. Değer verilmeliydi. Ekmek nimet demek. Nimete hürmet gerek.
Hava durumu raporları ve tahminleri Yeni Gün'de.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Hakkari çevreleriyle Van'ın doğu kesimlerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ve Ege ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesiyle birlikte doğu kesimlerde buz ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Beklenen bazı sıcaklıklarsa şöyle: Ankara az bulutlu 14, İstanbul az bulutlu 18, İzmir az bulutlu 22, Erzurum parçalı bulutlu 2. Amsterdam yağmurlu 10, Atina parçalı bulutlu 20, Bağdat parçalı bulutlu 15, Berlin yağmurlu 11, Paris yağmurlu 13, Roma sağanak yağışlı 17, Saraybosna çok bulutlu 19, Kiev yağmurlu 14, Londra hafif yağmurlu 12, Moskova karla karışık yağmurlu 3, Lefkoşa az bulutlu 20, Madrid az bulutlu 15, Mekke açık 32, New York parçalı bulutlu 3 ve Viyana hafif sağanak yağışlı 14 derece olacak.
Yerinden en yeni ve en güncel bilgilerle aktarıyoruz.
Şimdi bir telefon bağlantımız var sevgili dinleyicilerimiz. TRT Washington muhabiri Tuna Şanlı hattımızda bizlerle birlikte olacak. Geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri aktaracak. Dinliyoruz.
Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler. 4-8 Mart tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeler şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın başı soruşturmalarla dertte. Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Donald Trump hakkında adaleti engelleme, kamu yolsuzluğu ve görevi kötüye kullanma iddialarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde ilk etapta Beyaz Saray, Donald Trump'ın şirketleri, ailesi ve kampanya ekibi dahil 81 kişi ve kurumdan belge istendi. Amerika Birleşik Devletleri Kongre seçimi sonrası Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçiren Demokrat Parti'den Trump'la ilgili beklenen adım gelmiş oldu. Soruşturmayla ilgili olarak Beyaz Saray'dan eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in daha bir ayını doldurmadan istifa ettirilmesi, eski FBI direktörü ve Rusya soruşturmasını başlatan James Comey'in görevine son verilmesi ve şu an soruşturmanın özel savcısı olan Robert Mueller'ın görevden alınması hakkındaki diyaloglara ilişkin belgeler istendi. Bunun yanı sıra Trump'ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner, eski Adalet Bakanı Jeff Sessions ve eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn dahil Trump yönetiminden eski ve hali hazırda görevde olan pek çok yetkiliden belgeler istendi. Belgelerin teslim edilmesi için 2 haftalık süre tanıyan Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi, çağrıya uymayanlar hakkında celp çıkarılacağını da açıkladı. Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi Başkanı Demokrat Parti'nin New York Milletvekili Gerald Nadler hafta sonu katıldığı bir televizyon programında Trump'ın adaleti engellediği çok açık demişti. Soruşturmada iki konuda mercek altına alınıyor. Birincisi 2016 başkanlık seçiminden önce Donald Trump'ın oğlu Trump Jr., damadı Kushner ve kampanya müdürü Paul Manafort'un Rus avukat Veselnitskaya ile görüşmesi. İkincisi ise Donald Trump'ın yıllar önce ilişki yaşadığı iki kadına seçimden önce sus payı ödemesi yapması konusu. Yargı Komitesi Başkanı tarafından yapılan yazılı açıklamada Trump hemen her gün yasal, etik ve anayasal kurallarımıza saldırıyor. Bunlar hakkında hesap vermeli denildi. Donald Trump ise büyük tepki göstererek soruşturmayı uydurma olarak tanımladı. Cumhuriyetçi Parti ise daha Mueller'ın soruşturmasına ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmamışken demokratların kendi soruşturmasını başlatmasına temkinli yaklaşıyor. Trump'ın eski avukatı Michael Cohen geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi'nde 3 gün boyunca ifade vermişti. Cohen ifadesinde Trump hakkında yolsuzluğa bulaşmak, seçimi etkilemek için pek çok kişiye sus payı vermek dahil pek çok iddiada bulunmuştu. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ve Filistin misyonlarını birleştirme kararı aldı. Washington geçtiğimiz yıl dünyanın büyük tepkisini çeken bir adım atarak büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı. Şimdi de en eski misyonlarından birisi olan yaklaşık 200 yıllık Filistin Başkonsolosluğunu büyükelçiliği ile birleştirme kararı aldı. Gazze ve Batı Şeria ile ilgili tüm diplomatik işlemler bundan böyle Kudüs Büyükelçiliğinin bünyesinde oluşturulacak olan Filistin birimi tarafından yürütülecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın attığı bir adım tartışma yaratacak gibi görünüyor. Donald Trump, Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA'in insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılarda ölen sivillerin sayısını açıklama zorunluluğu getiren kararnameyi iptal etti. Kararname önceki Başkan Obama döneminde 2016 yılında şeffaflık adına çıkarılmıştı. Kararnameye göre CIA Başkanı'nın her yıl savaş bölgeleri dışında terörle mücadele amaçlı kaç İHA saldırısı yapıldığı ve bunların sonucunda kaç sivilin öldüğüne dair rapor vermesi gerekiyor. Uygulamanın kaldırılmasına Temsilciler Meclisi üyeleriyle insan hakları örgütlerinden sert tepki geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'dan iyi günler.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Sevgili dinleyicilerimiz, stüdyomuzda konuğumuz Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz. Hocam hoş geldiniz
programımıza. Hoş bulduk Arzu Türkdoğan, iyi yayınlar.
Teşekkür ediyoruz. Haftayı bitirirken bir genel değerlendirme yapacağız sizinle. Biz geçtiğimiz haftayı Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında tartışmalara sebep olan S-400 meselesi ile geçirdik. O konuyu çok konuştuk aslında. Rusya'dan satın aldığı S-400'ler Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri ile arasında bir takım söz tartışmalara, söz düellosuna neden oldu. Bugün çok sayıda yazı var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın açıklamaları var. S-400'lerin Temmuz'da geleceği konusunda. Siz meseleyi nasıl değerlendireceksiniz?
Evet, önce Tunaşan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne yapmış olduğu değerlendirmede işte Trump'a yönelik işte soruşturma konusuna biraz bahsetmek gerekiyor Arzu Türkdoğan. Orada aslında Rusya ile ilgili önemli suçlamalar var. Özellikle Trump'ın avukatının Rusya'daki ilişkileri ve para ilişkileriyle ilgili önemli belgeler var, önemli ifadeler var. Bu nedenle de mesela geçen hafta bununla ilgili Rusya'da özellikle sıkça yorumlar yapıldığını söyleyebiliriz. Hatta Rusya'nın ekonomik anlamda bir şekilde başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere para transferiyle ilgili bazı deliller ortaya çıktı ki burada Türkiye'yi ilgilendiren bir takım konular da var. İşte Türkiye üzerinden de bazı transferleri yapıldığı gibi sonuçlara varılıyor yorumcular. Bu durum Trump'ı gerçekten zorlayabilecek bir süreci ortaya çıkarıyor. Gerçek şu ki eğer resmi olarak savcı bir dava açarsa ve bu dava sonucunun bence çok da yani olumlu sonuçlanacağını düşünmüyorum. Ama kötü olan şu ki seçim dönemi tekrardan geliyor. Trump neredeyse 2 yıl oldu. Hala seçilmeden önce bu tür tartışmalar vardı. Yani bir 2 yıl daha sürer ve yeni bir seçim döneminde bir bakarsınız daha henüz sonuçlanmamış. Öyle de bir şey var. Ama benim anladığım sanki Trump'a bu şeyi soruşturmayı özellikle Rusya ile ilgili soruşturmayı bir balyoz gibi tutarak onu kendi istedikleri gibi kontrol edebilmek amacıyla kullanıyorlar. Yani onu bir şekilde kalıba sokmaya çalışıyorlar ve her istediklerini yaptırıyorlar. Örneğin özellikle İsrail ile ilgili konuda çok ilginç. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihten beri İsrail-Filistin arasındaki çekişmede mutlaka bir denge kurmaya çalıştığını söyleyebiliriz. Ama bu anlam Filistin başkonsolosluğunun kaldırılıp da işte Kudüs'teki büyükelçiliğe taşınması buna şuna zorluyor. Yani Filistinlileri, siz Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmek istiyorsanız, ABD ile bir iş yapmak istiyorsanız İsrail üzerinden yapacaksınız. Yani onu tanıyacaksınız demek istiyor. Gerçekten bu hani barış önünde özellikle Orta Doğu'daki Filistin meselesi üzerinden çıkan bu barış konusunda önemli sıkıntılar yaşanabileceğini gösteriyor. Bunu söylemek lazım. Çünkü bir de Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da çok farklı bir politikası var. Mısır başta olmak üzere, yani darbeyle gelmiş, askeri darbeyle gelmiş bir hükümeti, ya bir demokrasi savunan, dünyada demokrasi havariliğine kendini oturtan bir devletin desteklemesi gerçekten dünyada demokratik anlamda da bir inancın yok olmasına neden oluyor diyebiliriz. Bu süreç insanları demokrasi üzerine kendilerini güveni hissetmemelerine, bu anlamda güçlü liderlere desteklemelerine ve güçlü liderler çevresinde toplanmalarına neden oluyor. Bu belki yakın dönemde, kısa sürede Amerika Birleşik Devletleri'ni hani ekonomik anlamda rahatlatabilir ama gelecekte baktığımız zaman bu süreç gerçekten ABD'ye pahalı patlayacaktır. Onu da söylemek lazım. Bir gün gerçekten demokrasiye kendisi de ihtiyaç duyacak Amerika Birleşik Devletleri'nin. Hatta ben şunu söyleyebilirim. Süreç bu şekilde devam ederse, ABD'de bu kadar hani çoklu yapılanma devam ederse ve Pentagon'la Trump arasındaki o açık büyürse, inanın bir bakmışsınız Amerika Birleşik Devletleri'nde de askeri darbe olmuş. Yani bunun ihtimali hiç de düşük değil, onu söyleyelim. Gelelim ABD'den işte S-400'ler ve F-35 konusundaki açıklamalara. Bu Amerika Birleşik Devletleri'nin fütursuzca, saygı duymadan, ne bileyim her türlü kötülüğü yapıp da onun karşılığında Türkiye'den vefa beklemesi, işte karşılık beklemesi, yardım beklemesi, sık sık müttefikliğe vurgu yapıp Türkiye'nin işte milli hassasiyetlerini dikkate almadan, halkın ne düşündüğünü ölçmeden, işte Türk toplumunun hassasiyetlerine dikkat etmeden yapmış olduğu politikanın bir sonucudur. Şimdi siz şöyle düşünelim. Yani Türkiye Rusya ile 2015 yılında bir uçak krizi yaşadı 24 Kasım'da. Ve bu uçak krizi sonrasında hava savunma sistemi olmadığı için kendisini tehlikede hissetti ve bu konuda Amerika Birleşik Devletleri'nden yardım istedi. NATO'dan yardım istedi. Ve sonuç itibariyle bunu test etti. Ve bu test sonucunda NATO'nun Türkiye'yi çok da ciddiye almadığını, yani yardım etmek istemediğini, Türkiye'yi yalnız bıraktığını gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da biz birlikte hareket ederken patriotlar konusunda işte umulmadık şartlar öne sürdü. Yine Avrupa Birliği ülkeleri, biz o dönemde başta Almanya olmak üzere, işte silah vermeleri için onlardan talepte bulunduk ve bir baktık ki mesela Almanya, siz insan haklarında kötüsünüz, insan hakları konusunda şu kişileri serbest bırakırsanız biz size işte silah veririz. Yani demokrasiyi, ne bileyim sözde demokrasiyi, sözde insan haklarını kendileri için bir silah kullandılar. Ama buna bir örnek vereyim. Mesela Avrupa Birliği dün bir karar aldı. Suudi Arabistan'a silah satmayı devam ettirecek. Kaşıkçı hadisesinden dolayı Suudi Arabistan'ın da içinde olduğu yaklaşık 31 ülkeye silah satışını yasaklayan önerge reddedildi. Yani düşünün. Yani Suudi Arabistan'da demokrasi var. Onlara silah satabiliyorsunuz. Ama Türkiye'de demokrasi yok. Sözde Türkiye'ye silah satmayalım. Bu tamamıyla çifte standardın, tamamıyla hukuk sistemi, insan hakları sisteminin bir objektifliğini yitirdiğini, ülkeden ülkeye subjektif bir tavırla o insanları yönetebilmek, o insanları kendi politikalarına uydurabilmek amacıyla kullanılmış bir silah olduğunu görüyoruz. Şimdi ABD'nin bu tavrı niye bu kadar çok gündemde? Sık sık son geçtiğimiz hafta içinde S-400'lerle ilgili neden bu kadar çok demeç veriyor? Şöyle, ABD diğer ülkeler, mesela şöyle düşünelim. Katar S-400'lerle ilgili müzakere yürütüyorum diyor. Suudi Arabistan ben S-400 alacağım diyor falan. Bunlarla çok fazla ilgilenmiyor dikkat ederseniz. Türkiye'ye karşı bir tavır var. Niye? Çünkü eğer Türkiye ABD'ye göre S-400'leri alırsa o zaman Katar da S-400 alır. Diğer ülkeler de S-400 almaya başlar. Türkiye'yi örnek alacak. Ama Türkiye S-400 almazsa diğer ülkelerin de almayacağını biliyor. Bu çerçevede hani onlar şöyle düşünecek. Türkiye gibi bir ülke bunu almaktan vazgeçmişse, almıyorsa o zaman gerçekten durum ciddi. Bu anlamda vazgeçeceklerdir. Yani Türkiye'nin etkilediği, Türkiye'nin örnek olduğu, güya Amerika Birleşik Devletleri'ne göre kötü örnek olduğu bir durum söz konusu. Ve bu açıdan baktığınızda geçen mesela Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu açıkladı. Biz 2 yıl önce Patriot talebinde bulunduk. Daha yeni cevap geldi dedi. Şimdi ama 2 yıl önceki süreç değişti. Aynı durumda değiliz biz. Yani 2 yıl önce biz Patriotları parasını ödeyip alacaktık. Ama evet, şimdi öyle değil. Biz parasını ödüyoruz ama salt satın almak istemiyoruz. Bunu biz üretmek istiyoruz. Bu teknolojiyi 5-10 yıl içerisinde biz kendimiz öğrenmek istiyoruz. S-400'lerle ilgili durum bu. Türkiye S-400'leri alıyor ama salt parasını verip de parçaya almıyor. Birlikte ortak üreteceği bir sürü ürün var. Yedek parçası var. Ve teknoloji transferi var. Bu anlamda Türkiye geleceği düşünüyor. Yani S-400'ler üzerinden gelecek 10-15 yıl içerisinde Türkiye kendi hava savunma sistemini kurmak ve bunu başarmak istiyor ve o nedenle Rusya'yla işbirliği yapıyor diyebiliriz. Ama Amerika Birleşik Devletleri sanki bu treni kaçırıyor. Kaçırdı da diyebiliriz. Yani siz 15 Temmuz gibi bir darbe girişimi geçirmiş bir ülkeyi bununla ilgili faillerini siz ülkede tutacaksınız. Ülkede koruyacaksınız. FETÖ'cüleri orada, PKK'lılara bir şekilde eğiteceksiniz. Onlara silah vereceksiniz. Ondan sonra biz Türkiye S-400 almasın. Niye? Sen terör örgütü üyelerini koruyorsun. Sen PKK-PYD'yi silahlandırıp işte Suriye'de, Fırat'ın doğusunda Türkiye'nin milli menfaatlerine aykırı davranıyorsun. Peki biz niye S-400 almayacağız? Yani şu aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nden tehdit hissediyoruz biz şu anda. Yani bir de kaldı ki S-400 saldırı silahı değil. Bir savunma silahı. Yani size birisi füze atarsa, size birisi uçakla saldırı düzenlerse siz kendinizi korumak için kullanabileceğiniz bir silah. Eğer Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye saldırmayı düşünmüyorsa, Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye'ye saldırmayı düşünmüyorlarsa korkacakları bir durum yok. Zaten bununla ilgili Rusya'dan açıklamalar vardı. Özellikle Dışişleri Bakan Yardımcısı başta olmak üzere baktığımız zaman Genelkurmay Başkanlığından önemli yetkililer bu ABD'nin S-400'lerle ilgili açıklamalarını iki şeye bağlıyorlar. Bir, Türkiye'yi korkutmak ve bundan vazgeçirmek. İki, silah teknolojileri başarısız olduğu için ve yeterli olmadığı için Rusya'nın bu özellikle S-400 başta olmak üzere bazı silahlarda üstün teknolojiye sahip, basit ve üstün teknolojiye sahip olup da bununla yarışamadığı için bunu engelleyip kendi pazarını korumaya çalışıyor. Üçüncüsü ise Türkiye'ye yaptığı baskı üzerinden diğer NATO ülkeleri başta olmak üzere Rusya ile yakınlaşmak isteyen, Rusya ile ilişki kuran, işte Çin ile ilişki kuran diğer ülkeleri de bir gözdağı vermek istiyor diyorlar. Bununla ilgili bu tür açıklamalar yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması vardı mitingde. İşte biz S-400'leri bitirdik. Artık bundan dönüşümüz yok. Dönüş de ahlaki değildi. Bizim siyasetimiz buna uygun değil dedi. Biz bir söz verdik. Bunun peşinatını da ödedik. Hatta bu S-400'ler sonrası bir F-500'e de. Çünkü Rusya S-400'ler üzerine yeni nesil şu anda F-500'leri deniyor. Yani Mesela onunla ilgili denemeler devam ediyor ve Ekim ayı içerisinde bu denemelerin sonuçlanıp artık envantere girmesiyle ilgili Rusların bazı planlarının olduğunu görüyoruz. Hani F-500'lere de biz ortak üretim başta olmak üzere silah sanayinde Rusya ile işbirliği yapabiliriz diyor. Şimdi şuna bakmak lazım Arzu Türkdoğan. Amerika Birleşik Devletleri inadından vazgeçecek mi? Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin milli hassasiyetlerine saygı duyacak mı? Amerika Birleşik Devletleri ben yaptım oldu, ben istediğim her şeyi yaparım, siz de buna uymak zorundasınız demekten vazgeçecek mi? Buna bakmak lazım. ABD'nin Türkiye'yi Orta Doğu ülkeleriyle karıştırmaması gerekiyor. Türkiye Orta Doğu ülkelerine yapmış olduğu politika, onlara karşı yapmış olduğu zorbalık, onlara karşı yapmış olduğu tehditlerin Türklere işlemeyeceğini, Türkiye'ye işlemeyeceğini anlaması lazım. Bakın bunu ben niye söylüyorum? Herhangi bir siyasi partinin bir önemi yok. Hangi siyasi parti olursa olsun, hangi sistem olursa olsun Türk toplumunun tarihten gelen bir refleksi var. Yani bu refleks mesela Birinci Dünya Savaşı'nda aynı buna benzer şeyleri denemişler. Yani bu toplum Çanakkale'de buna cevap vermiş. Milli mücadelede cevap vermiş. Hani İkinci Dünya Savaşı'nda bir şekilde buna benzer denemeler yapmışlar, cevap vermiş. Yani bunu anlamak lazım. Eğer ABD tavrını değiştirmezse gerçekten Türkiye'yi tamamıyla kaybedecek gibi. Bu S-400'ler üzerinden özellikle yapmış olduğu bu tehditler, bu açıklamalar çok ufak da olsa o ihtimali tamamıyla yok edebilecek bir duruma getirdi. Bu siyasetten kaynaklı bir şey değil. Bakın Türkiye toplumunda ABD'ye karşıtığı durum şu anda %87-88'e ulaşmış bir durumda. Bu Türklerin en fazla Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı olduğunu gösteriyor. Yani bir Ermenistan'a, bir Yunanistan'a değil, bakın ABD'ye karşı Türk toplumunda bir tavır var. Evet. Ya ben ne yaptım deyip de yani başını iki elinin arasına alıp Amerika Birleşik Devletleri'nin düşünmesinin zamanı geldi. Eğer düşünmezse bu S-400 meselesi olmaktan çıkar. Niye S-400'ler meselesi olmaktan çıkar? Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'de bir etkinlik kurmak istiyor. Yani Rusya'ya karşı Karadeniz'de gücünün oldukça zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri Gürcistan üzerinden Kafkasya'da bir etkinlik kurmak istiyor. Yani oraya girmesi için boğazlar geçmesi lazım. Karasal anlamda Türkiye üzerinden geçmesi lazım. Bakın NATO ilişkilerimizi bu derinden sarsabilir. Bu S-400 Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrı. Çünkü bir de şöyle bakmak lazım. Yani S-400'lere sadece Amerika Birleşik Devletleri tepki gösteriyor. Türkiye niye S-400 alıyor diye sadece ABD soruyor. Başka bir kimse sormuyor. Bizim NATO'daki diğer müttefiklerimiz buna itiraz etmiyorlar. Bunu gündeme getirmiyorlar. Bu Türkiye'nin kendi kararıdır diyorlar. Niye ABD bu kadar çok ısrar ediyor? Hı hı. Onu düşünmek lazım. Bir de acaba bahane mi arıyor? Yani Türkiye'yi kendi listesinden çıkardı ve bunun için bahane arıyor. Çünkü geçen hafta biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri 171 ülkeye 1974 yılından beri bazı ürünlerde vergi muafiyeti uyguluyordu. Ve bu 171 ülke içerisinde sadece 2 ülkeyi çıkardı. Çıkarma kararı aldı daha doğrusu. Uygulamaya geçmedi ama geçecek. Birisi Türkiye, diğeri Hindistan. Evet. Peki bunların ortak noktasını ikisi de S-400 anlaşması imzaladılar Rusya'yla. İkisi de Rusya'yla yakın ilişki içerisinde özellikle askeri teknoloji konusunda Rusya'ya bir kayma gerçekleştiriyorlar. Yani ABD tehditle bir şekilde sadece Türkiye'yi değil Hindistan'ı, Pakistan'ı, ne bileyim İran'ı, Çin'i yani bir şekilde dize getirmek istiyor. Düşünün bakın bir örnek vereyim. Çin adamlar oturmuş güzelce bir teknoloji üretmişler değil mi? Bir marka, bir cep telefonusu markası üretmişler. Evet. Ve bu marka 5G yani ilk defa çok hızlı. Şu anda kullandığımız internet başta olmak üzere birçok üründe çok daha hızlı bir teknolojiyi bulmuşlar. Ama siz bu teknolojiyi tehdit olarak algılıyorsunuz. Ve bu teknolojinin CEO'su başta olmak üzere bunları tutukluyorsunuz, hapse atıyorsunuz. Niye? Diyor ki bu teknoloji bizim sistemimize tehdittir. Amerika Birleşik Devletleri'nin devlet kurumları başta olmak üzere her yerde bu teknolojinin kullanımını yasaklıyorsun. Peki senin bulduğun teknolojiyi biz dünyanın her yerinde kullanıyoruz şu anda. Telefon markaları olmak üzere senin en fazla senin Amerika Birleşik Devletleri menşeli telefon markaları dünyanın her yerinde. Senin bulduğun Windows bilmem sistemlerini, işletimci sistemlerini kullanıyoruz. Senin bulduğun arama motorlarını kullanıyoruz. Senin yaptıkların tehdit değil. Sen bütün bilgiye tek başına ulaşıyorsun. Ama bu bilgiyi bir şekilde azaltabilecek bir Çin teknolojisini yasaklıyorsun. Bir de dünyayı da uyarıyorsun bakın. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Pompeo. Yani geçen hafta açıklama yaptı. Bu telefonu kullanmayın. Çin markalı telefonları bütün dünyayı uyarıyorum dedi. Kullanmayın. Niye? Bütün bilgileriniz Çin'e gidecek. E şimdi bizim bütün bilgilerimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Yani orada bir tehdit yok. Burada mesele Arzu Türk'ten ABD kendince kendine bir liderlik rolü biçmiş. Yani ben diyor dünyanın lideriyim. Yani tırnak içinde kralıyım. Siz de benim kölemsiniz demek istiyor. Ben ne dersem bunu sorgulamayın. Birebir uyun. Ne dersem onu yapın diyor. Bunu yapmayanlara ya da bu bir şekilde başını kaldıranlara da Türkiye gibi başta kendince başka argümanlar üzerine yani ekonomik yaptırım uygulayıp halkı işte ekonomik sıkıntıya sokup içeriden kendi sistemine, kendi yönetimine karşı bir şekilde küçük isyanlar olabilir. Bir şekilde protestolar olabilir. Bunun gibi bir sürü şey yapmak istiyor. Örneğin Fransa. Bakın Fransa bundan 6 ay önce Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı çok sert söylemler öne sürüyordu. İşte NATO'da Trump'ın o Polonya'da, Varşova'da yapmış olduğu bir toplantı vardı ve çok tartışma oluşturmuştu. Hani siz de hatırlarsınız. Avrupa Birliği liderleri evet. Trump oturuyor ve onu ikna etmeye evet. çalışıyorlar gibi bir şey vardı. Ondan sonra Trump burada bunlara NATO'ya para ödeyeceksiniz dedi. Ben artık ödemeyeceğim ve sizi korumayacağım. İşte siz Rusya ile çok yakın ilişki kuruyorsunuz. O bir sürü alışveriş yapıyorsunuz ama sonra da gelip beni Rusya'dan koruyup deyip benim NATO'ya destek olmamı istiyorsunuz. Ben artık bu sistemi yürütmeyeceğim dedi. Hemen o söylemlere karşı Fransa, Macron bir açıklama yaptı. Avrupa ordusunu kurmamız lazım. Biz NATO başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenirsek çok sıkıntı çekeriz. Bu anlamda kendi ordumuzu kurmamız lazım deyip de Almanya'yı yanına çekip bu tür söylemleri çoğaltınca Fransa'nın şu andaki durumunu görüyorsunuz. Yani kaç aydır sarı yelekliler başta olmak üzere resmen Fransa esir alınmış durumda. Yani dış politikaya bakacak, dış politikaya konuşacak bir durumu kalmadı. Aynısını biraz Merkel yaptı. Merkel şu anda iktidardan indi diyebiliriz. Yani evet. o anlamda baktığımız zaman ABD'nin tehdit olarak gördüğü kendisine karşı bir şekilde baktığımız zaman kendi politikalarına uygun davranmayan ülkelere karşı yürütmüş olduğu politika ne uluslararası hukuka uygun ne hak ve hakkaniyete uygun bir çerçeveye sokabiliyoruz. Türkiye'nin S-400 konusu tamamıyla haklı sebeplere dayalı. Tamamıyla kendi güvenliğiyle alakalı bir şey. Bir de dediğimiz gibi bu bir savunma silahı, saldırı silahı değil. Yani siz savunma silahından niye korkarsınız eğer saldırmayacaksanız?
Evet, evet. Bakalım mesele ne şekilde şekillenecek, yol alacak hep birlikte göreceğiz. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ankara Rusya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz konuğumuzdu sevgili dinleyicilerimiz. Böylelikle bugün programımızın sonuna geldik. Haftayı da bitirdik. Pazartesi günü yeni günde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Yeni gün.